Örneğin işte istenç ve şey mülkiyetin kavramını anlayabiliyor muyuz? Bize şey geliyor mu? Doğru geliyor mu? Onaylanabilir, kabul edilebilir gibi geliyor mu? Çünkü daha sonraki belirlenimler bunların üzerine dayandığı için bunlar hayati. Yani şunu diyoruz. Gelişme olması için gelişecek bir şeyin olması gerekir. Bu gelişecek olan şey insan doğasının kendisi. İnsan doğasının ne olduğunu düşündüğümüz zaman bunu bir kere daha yoklayalım. Yani insan doğası şey mi? Gerçekten doğru bir kavram mı ve onun hakkında söylediğimiz şeyleri hak eden bir kavram mı ya da onları kabul eden bir kavram? Yani insan doğası ne? Tabii. Yani istenç de insanda, homo sapiens de var. Şimdi dikkat edeceğimiz şeyler, bunları tartıştık daha önce. Hatırlayıp bir araya getirin. Yani burada bir bellek gücü de gerekiyor ve aynı zamanda da mantık gücü gerekiyor. İnsan doğası kavramı insan türüyle ilgili, homo sapiens ile ilgili. Yani homo sapiens bir tür ve bu türün içinde bir şey yok, eşitsizlik yok. Bu türe ait olan bütün bireyler türsel olarak birbirlerine eşit. Homo sapiens'i Homo erectus'tan ayırmıştık. Ona Homo erectus insansı gibi bir şey nitelik taşıyor. Yani Homo sapiens'le aynı kapasiteleri taşımıyor. Beyni 1 kilogram falan daha küçük. Önemli bir fark. Her neyse Homo sapiens bir tür ve bu tür şimdi bu tür ne zaman ortaya çıkıyor? 1 milyon yıl önce ortaya çıkıyor. Bu 1 milyon yıl geçtikten sonra bunun biyolojik olarak değişmemesi olgusu var. Burada gerçekten şey gibi düşünmeniz gerekiyor. Biyologlar gibi ya da antropologlar gibi ya da yani bu konularda uzmanlar gibi düşünmeniz gerekiyor. Hatta bazı bakımlar onlardan daha iyi. Yani bir tür demek biyolojik bir yapıyı kendinde taşıyor olmak demek ve o türün kendi içinde türün doğasına aykırı bir mutasyonun ya da değişimin olmaması demek. Çünkü türden şey olduğu zaman bazı bireyler şeyler genetik şeylerinden dolayı bozukluklarından dolayı türün dışına düşüyorlar. Yani insan altı oluyorlar. Olmuyorlar mı?
Şu anda teknoloji dış etkilerle insanları insan dışına çıkartabiliyor.
Efendim, insan
insan teknoloji şu anda insanları insanlık dışına
bu
çıkartabiliyor.
şiirsel anlatımları kullanmayalım.
Değil.
İndiriyor nasıl? Kavramsal olarak
Yani
nasıl?
mesela şimdi elektronik savaş var. Elektromanyetik dalgalarla insanların düşüncelerini değiştiriyorlar. İstençlerini ortadan kaldırıyorlar.
Olabilir. O değiştirmesin ya da yani sarhoş bir insanın da istenci başkasının denetimine girebilir ya da kendi denetiminden çıkabilir. Bu onun insan olmasını engellemez. Yani bizi burada dikkate almamız gereken şey Homo sapiens ortaya çıktığı zaman bunun yapısının olduğu ve bu yapının değişmediği. Bugün de biz o yapıya aitiz ya da o türe aitiz ve bundan 1 milyon yıl önce yaşadıysa bu türümüz, ilk atalarımız, onların bizden hiçbir eksikleri yok ve bizim onlardan hiçbir fazlalarımız yok. Yani kavramı, mantığını izlemeye çalışalım. Böyle aşırı kuşkuyla ve aşırı çürütme eğilimiyle yaklaşmak da sağlıklı değil. Çürütmeyi deneyelim. Yani hepimiz onu yapıyoruz. Ama çürütemiyorsak o zaman anladığımızı kullanmak zorundayız şeyde. Homo sapiens bir tür. Bu tür ortaya çıktı. Bu türün ortaya çıkışı doğa süreçlerinin sonucunda oldu. Ama şey demiştik, doğa yaratıcı değildi. Çünkü doğanın kendisi yaratılan bir şeydi. Ve o yüzden insanın oluşumunu Logos'a bağlamıştık felsefi olarak. Tanrı'ya değil, din Tanrı'ya bağlıyordu. Eğer doğa yani kendinden çok daha fazla olan bir şeyi, tinsel olanı yaratıyorsa bu enteresan bir durum. Doğa bunu, genellikle insanlar doğayı şey olarak düşünüyorlar. Yani bütün insanın yaratıcısı olarak düşünüyorlar. Bu da en azından biraz şey gösteriyor. Biraz kabul edilmesi zor bir şey çünkü doğayı tanrılaştırmış oluyor. Eğer insan doğanın ürünü ise doğayı tanrılaştırmış oluyoruz bir bakıma. Yaratıcı yapmış oluyoruz. Her neyse, şimdi insan ortaya çıktı ve bu tür bugün aynı şekilde sürüyor. Ve
kabul edememek biraz işte bütün mesele oradan geliyor. Sanki işte 1 milyon yıl içinde insan çok büyük bir gelişme kaydetmiş gibi.
Yani. Ama bakın ben size antropologlar gibi düşünün dedim. Yani böyle amatör şeyler gibi değil. Tür demenin anlamı bu. Eğer Homo sapiens, bugün de Homo sapiens
ise başka bir tür.
Evet, evet. Homo sapiens olur ya da homo bilmem ne olur. Yani homo sapiens 1 milyon yıldır var olan tür.
Bu anlamda bakınca
okey, anlaştık. Yani evet, buna dikkat edelim.
Evrim, biyolojik olarak bir evrim olmadı.
Evet, işte onu söylüyorum.
1 milyon yıl içinde kültürel evrim, kültürel dönüşüm oldu ama şeyimiz aynı, biyolojik yapımız aynı. Aynı. Yani kimse Homo sapiens'in ötesine geçildiğini ve yeni bir türe geçtiğimizi falan söylemiş değil. O yüzden...
Biyologlar dersini söyleyebiliyor sanki zaman.
Söyleyen yok.
Yani yanılmış oldukları ortaya çıkıyor.
Sonra. Ayrıca söyleyenler yani bu şey en azından orada bir onun bir sorumluluğunu alıyoruz. Böyle söyleyenler varsa hiçbir şeye dayanmadan söylüyorlarsa zırvalıyorlar. Yani onlar da şey değil, şarlatanlık ediyorlar. Yani ortada kanıt yokken, görgül kanıt bile yokken böyle şey ben duymadım söylendiğini. Yani bugün insan hala Homo sapiens ve 1 milyon yıl önceki ya da 500 bin neyse bu da ampirik olarak önemli değil ne kadar oldu ama uzunca bir dönem insan yaşamı açısından bu türsel bir evrim geçirmedi. Bunun anlamı şu, biz öyle bir doğa taşıyoruz ki bu doğa doğduğumuzda açık değil, edimsel değil, gizil. Yani 1 milyon yıl önceki şey insanlar aynı şeyleri potansiyel, bugün bizim taşıdığımız aynı potansiyelleri taşıyorlar ve o potansiyeller nedir diye soracak olursak ses moral. Tabii moral olarak da. Yani Homo sapiens, düşünün Homo sapiens nereden geldi? Bir anda Homo erectus dönüşüp birkaç 10 bin yıl içinde falan şey mi oldu? Ya da herhangi bir şekilde onu bilmiyoruz. Ama bu insan ortaya çıktığı zaman bunun yapısı, yani özel yapısı bugünkülerle aynı olduğuna göre onda henüz şey yoksa, din yoksa onu yaratacak demektir. Ve yarattı. Yani kültürü yoktu. İnsan Homo sapiens ortaya çıktığında, biyolojik bir varlık olarak ortaya çıktığında kültürsüz bir varlık, doğa varlığıydı ilkin. Bu soyutlama diyoruz buna. Çünkü insan ortaya çıkar çıkmaz kültürel davranışına geçmiş olması gerekir. Çünkü potansiyeli var. Yani doğa durumu denen şey, daha sonra şeyde gördük bunu. Avrupa felsefecileri, Jean-Jacques Rousseau'da falan yoğunlaşmak üzere bu durum. Avrupa felsefecileri bu şeyi kullanıyorlar, doğa durumu anlatımını. Yani bu şey, insanın suçsuzluk, iyilik, eşitlik, kardeşlik durumu ve burada şey, mülkiyet falan geldiği zaman bu durum bozuluyor ve insan suçsuzluğunu kaybediyor, kötüleşiyor. Böyle bir fantastik durum üretmişler. Bu uydurma diyoruz. Rusya da buna çok fazla şey yapamıyor, inanamıyor. Yani o şeyini de göreceğiz. Çünkü insanın durumu hiçbir zaman şey değil. Arı doğal durum değil. Kültürel durum. Kültürel durumda burada şey ayrımını yapıyorduk. Bu da özel. Bunu da kullanacağız hep. Uygarlık ve kültür ayrımını yapıyorduk. Bu ayrım, Freud bu ayrımı yapamıyor. Biz yapabiliyoruz çünkü elimizde şey var. Felsefi kriterler var. Kültür, insanın yaptığı her şeyi kapsayan, kucaklayan en genel kavram. Yani insan şey de yapsa, taş da yontsa bu bir kültür. İnsan tapınsa da bir kültür. İnsan tanrılara insan adaklar sunsa da bu bir kültür. Kendine işkence de yapsa, bazı dinlerde olduğu gibi bu bir kültür. Ama bunların saydığım şeylerin pek çoğu uygarca değil. Değil mi? Yani insanların tanrılar dedikleri şeylere insan adaklar sunmaları ve bunu binlerce yapmaları falan bu işte şey değil, uygarca bir şey değil. Uygarlık? Neyi kastediyoruz? Kültür, anladık kültürü. Kültür hepsini kapsıyor. Kültür uygarlığı da kapsıyor. Uygarlık derken saltık tin alanının kategorilerini kullanıyoruz. Hegel'deki saltık tin alanı kategorileri. Yani uygarlığı belirleyen kategoriler bilgi, din ve sanat, güzel sanat. Buralar, bu alanlarda insan uygar. Sadece bilgi uygarlık değil. Nasıl?
Anada sanat da var.
Evet.
Yani şey demek ki
Bir saniye, bir daha şey yapar mısın, söyler misin? Evet. Bunu İkisi arasında, yani temel kategoriler bunlar diyoruz ve bu işliyor genellikle. Yani dediğim gibi Freud bunlar ikisini bir olarak alıyor. O kendi Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları diye bir kitabı var, Freud'un çalışması var ve orada bunu anlamaya, yani uygarlığı çözünlemeye çalışıyor ve yani değerli bir çalışma. Türkiye'de henüz şeye girmedi, literatüre, yani insanların normal olarak okudukları kitapların arasına girmedi o. Ama şey, uygarlık ve barbarlık, uygarlığın karşıtı barbarlık. Şeyden çıkarabiliriz. Yani karşılıktan onu... Senin söylediğini bir daha toparlayalım mı? Sadece adakla daha geniş örneklere, daha fazla, daha başka örnekler... Yani barbarlık... Burada şimdi o zaman şöyle şey yapalım, bunları açalım burada çünkü şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Güzellik ve duyuyla ilgili. Duygu ve duyunç var burada. Burada da yani bu kategori, bunlar şimdi bir konuşun. Dinin uygarlıkla bağlantısı. Onu öyle alırsak daha iyi olur. Uygarlık. Bir örnek verdim. Evet. Başka şeyler, barbarlık örnekleri de var. Yani mesela şeyde, Haçlı Seferleri de çok uygarlık gibi görünmüyor. Haçlı Seferleri de uygarlık gibi görünmüyor. Gidip binlerce insanı, binlerce Yahudi, binlerce şey Müslümanı camilere ya da kiliselere falan, havralara doldurup yakmak falan, bunu yapıyor bu şeyler. Ne gibi? Var. Moral olarak iyi olma şartı var. Yani hayır, ama o şey, görevliliğin ötesine geçmemiz gerekiyor. Yani felsefede bu postmodern bakış açısında iyilik, güzellik falan, bütün bunlar göreli. Her kültür kendi iyisini ve güzelini şey yapıyor, belirliyor, tanımlıyor ve onu bir başka kültürle karşılaştırmak ve birisine daha iyi ya da daha kötü demek şeyi yok. Geçerli değil. Çünkü kriter yok elimizde. Ne oldu? Onlar birbirlerini karşılaştırıyorlar. Biz onların tümüne birden bakıyoruz şimdi bu noktada. Yani Babillilerle Asurlar ya da Babillilerle İskender, Makedonyalı askerleri falan, bunlar karşı karşıya, değişik kültürel olarak karşı karşıya geliyorlar. Dünyada binlerce ya da çok sayıda şey var, kültür var. Böyle bir arada olan, karşı karşıya gelen, ilişkiye giren, savaşan, dövüşen vesaire vesaire. Şimdi biz bunlara bakıyoruz. Bunların birbirlerini nasıl gördükleri önemli değil. Biz onların tümünü birden geçici tinsel şekiller olarak görüyoruz. Hepsi. Geçici olmayan var mı içlerinde? Var. Hint kast dizgesi geçmedi. Niye kaldı? Belli nedenleri var. Onu açıklıyoruz. O bizim kuramımızı, yaklaşımımızı çürüten bir durum değil. Hint kast. O da geçiyor. O da çürümeye başladı ve Batı'nın etkisiyle, İslam'ın etkisiyle kırpıldı, küçültüldü ve dağıtılıyor şu anda. Ve o dağılma acılı. Çin'de de şey var. O Çin'deki değişmezlik de yenildi. O da kırıldı. O da Batı'nın etkisiyle kırıldı ve yani kültürel olarak Homo sapiens'in ortaya koyduğu bütün şekillenmeler, bunun içine Osmanlı İmparatorluğu'nu, Roma İmparatorluğu'nu ya da Babil kentini ya da küçük bir kent devletini ya da küçük bir kabileyi koyun, fark etmiyor. Hepsi tinsel şekillenme ve bunların hepsi sonlu ve geçici. Bu anlaşılıyor mu? Yani bunların içinde sonsuzluğa ya da sonsuza kadar var olmaya belirlenmiş hiçbirisi yok. Hepsi kendini öyle görüyor. Yani bakın Türk devletleri için aynı şey geçerli. Bugün devlet olarak bu devlet de kendini öyle görüyor. Sonsuza dek var olacak falan. Marşlarımız, şeylerimiz öyle. Bu ulusun değerleri. Felsefe bunları şey yapabiliyor. Ölçebiliyor. Çünkü bu sonlu ve geçici törel ya da tinsel şekillerin dışında ve üstünde şey var. Daha evrensel kriterler var. Yani şimdi insan doğasıyla bütün bunları bağlantı içine getireceğiz. Yani bu Homo sapiens ortaya çıktığı zaman başlangıçta diyelim ki 5-10 bin ya da 50 bin, 100 binlik bir şeydi, topluluk biçimindeydi ya da çeşitli topluluklar biçimindeydi ya da birçok noktada ortaya çıktı. Yani bir öyle bir teori var. Çin'de, Afrika'da falan, belki de Avrupa'da 3 noktada başlamış da olabilir Homo sapiens. Her neyse bu da önemli değil. Çünkü hepsi aynı tür. Ve bunlar potansiyel, bunlar yüklüler. Yani bu varlıkta, bu varlık hayvan değil artık. Doğa varlığı değil. Daha ötesi tinsel varlık ve kültür yaratma ve uygar olma şeyi var, yeteneği var. Yani nasıl? Değişmeyen değerler dediğimiz zaman az önceki o şeye, kültürel, her kültürel yapı kendi değerlerini saltık olarak gördüğü zaman onları değişmez olarak da görmek zorunda. Değil mi? Şurayı kapayım. Evet, bu bir değer ve değişmeyen olması gerekiyor ama yani şimdi bunları
değişmek de
gerekiyor. Evet. Değerler davranışları belirliyorsa ne oluyor? O zaman davranışlar, yani değerler değişmiyorsa davranışlar da o değerlerle uyum içinde değişmeyecekler. Yani öyle onlara uyumlu kalacaklar. Öyle olması gerekir. Bakarız onlara. Şimdi bizi ilgilendiren şey, evet, o bir şeyin ortadan kalkması kötü olarak görünüyor. Acı verici oluyor. Yani Babil niye ortadan kalktı? Sümer niye? Değil mi? Osmanlı İmparatorluğu niye ortadan? Romalılar niye ortadan kalktılar? Kalkmasalardı. Bu tamamen şey değil mi? Çocuksu bir bakış açısı. Çünkü orada o kültürleri, o yapılarıyla onların sürmesini istemek şey saçma. Ve zaten kendileri ortadan kalkmakla doğru olanı yaptıklarını gösteriyorlar bir yerde ve daha yeni biçimlere izin veriyorlar. Yani eğer bir kültürel biçim kendini de diretirse, kendini korumaya yönelirse o zaman açık, çok açık. Bu gelişmeyi bloke edecek. Ne kadar iyi olursa olsun, Hammurabi yasaları ne kadar iyi olursa olsun yine de kötüydü bizim bugünkü yasalarımıza göre. Yani bakın Hammurabi yasalarına, Babil'in sürmesini istemek, Hammurabi yasalarının da sürmesini istemekti. Köleliğin, eşitsizliğin, boş inançların vesaire. Daha sonraki kültürler Roma İmparatorluğu ya da Osmanlı İmparatorluğu şeyi göstermiyordu. Yani insan potansiyelinin son alabileceği son biçimi göstermiyordu bu şeyler, kültürel yapılar ve bunların ortadan kalkmaları, Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkması Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasına yol açtı, zemin hazırladı. Ve onu bir yerde kendi içinden üretti. Yani bu şey bir örnek, enteresan bir örnek. Çünkü Roma İmparatorluğu ortadan kalktığı zaman şey yok. Türkiye Cumhuriyeti gibi yeni bir, taze bir devlet yok. Orada bir kaos var. Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu'na denk düşen şey, durum. O ortadan kalktığı zaman yine şey var. Yani buradakine benzer bir durum var. Şeye geçiyor. Çarlık yerine cumhuriyete geçiyor. Ama o cumhuriyet sosyalist cumhuriyet. Şey farklı, niteliği farklı. Her neyse. Yani gelişme şey demek. Var olanın ortadan kalkması demek. Eğer var olan bir biçim çok aşırı sağlamsa, aşırı mükemmelse, aşırı iyiyse falan, o zaman aslında o şey. Gelişmenin önünde bir engel. Çünkü ne kadar iyi olursa olsun henüz sınırlı bir iyilik düzeyinde ve sınırlı bir gelişmişlik düzeyinde o daha ötesini engelleyecek eğer kalırsa. Daha ötesine, daha ötesi bizim insanlar olarak ne olacağımızı ilgilendiren bir şey. Yani bu kültürler insanların kültürleri, onların yaptıkları, bizim yaptığımız kültürler ve oradaki kategorilere bakarsak, yani güzellik, insan duyarlılığının eğer gelişme varsa, Homo sapiensin potansiyelinin gelişmesi söz konusuysa, o zaman şeyi görmemiz lazım. İnsan duyarlılığının, estetik duyarlılığının tarih içinde, süreç içinde gelişip gelişmediğini ayırıp saptayabilmemiz gerekir. Yani ben sanmıyorum yani, kübistler gelişmediğini söylüyorlar. Gelişmeyi kabul etmedikleri için, postmodernler falan. Ama genel olarak baktığımızda insan estetik yetisinin şeyi var, gelişmesi var. Yani Beethoven şey değildi herhalde. Babil müzisyenlerinden onlarla eşit düzeyde kalite açısından, nitelik açısından, büyüklük açısından, derinlik açısından vesaire aynı düzeye koyulabilecek bir besteci değil. Mozart, Beethoven, Dede Efendi falan. Evet. Bu neyi gösteriyor? Klasik denen bir şey var. Klasik denen şey nedir? Ötesi olmayan demek. Evet. Klasik ölümsüz demek. Ötesi olmayan demek. O yüzden ötesi yok Beethoven'ın. Var aynı zamanda. Mendelssohn, Mozart, Borodin, ne bileyim birçok besteci var. Bunları şu ya da bu şekilde onunla aynı düzleme koyabiliriz en azından. Yani eşitlemesek de yani bu yapılabilir. Çünkü klasik şeyi, klasiğin bu süreçteki yerini şey yapmamız lazım. İyi görmemiz lazım. Yani söyleyeyim.
Şimdi gelişmenin geleceği
evet.
Gelişmenin geleceğini bilemiyoruz, göremiyoruz.
Evet.
Şu anda yaptığımız ne o zaman?
Yani gelişmenin geleceğini şu anda potansiyel olarak görüyoruz.
Potansiyel olarak görüyoruz.
Yani diyoruz ki gelişme bu insan yetilerinin gelişmesi, hak kavramının gelişmesi. Örneğin özgürlüğün gelişmesi.
Soru soruyorum. Onu nasıl geliştirebiliriz?
Yani bizimle
bir şey demek istiyorum. Yani şu anda yaptığımız ne bizim? Geçmişi mi geliyoruz? Ondan şey yaparak gelebiliriz.
Evet. Şu an, yani şu an yaptığımız şey işte o bazen çok şey görünüyor, açık gibi görünüyor ama değil aslında. Yani şu şu anki yaklaşımımız şeydi. T'ni tarih dedik. T'nin o gelişmesini elde etmek için kullandığı bir süreç, bir araç. Yani o biz o sürecin ortasında bir yerlerdeyiz, içinde bir yerlerdeyiz ve o sürecin içinden yani şimdi siz İstanbul'a gidiyorsunuz. Oraya henüz hiç gitmemişsiniz ve bilmiyorsunuz. 100 kilometre mi var, 200 kilometre mi var? Onu anlayabilmek için o hedefi bilmek zorundasınız, değil mi? Eğer o hedefi bilmiyorsanız, coğrafi olarak nerede olduğunuz, hangi koordinatlarda olduğunuzu bilemezsiniz. O zaman her taraf şey olabilir, birbirine eşit görünebilir, eşit değerde görünebilir. Ama bir hedef varsa, o zaman ileri mi gidiyorsunuz, geri mi? O hedefe yaklaşıyor musunuz, uzaklaşıyor musunuz, yoksa duruyor musunuz? Anlaşılıyor. Erek, o Homo sapiens ya da insanın T'nin ereği şey dedik, yani özgürlük ve yetilerinin tam gelişmesi. O ideal durum. İdeal durum denebilir buna. Çünkü tam gelişmeyi anlatıyor, eksiksizliği anlatıyor vesaire. Ve ona göre şeyi ölçebiliriz. Daha önceki kültürel aşamaların değerini ölçebiliriz. İlerleme mi var ki? Yani şimdi elimizde bir kriter yoksa İki devlet düşünelim, iki toplum düşünelim. Birinde işkence yasalarda korunmuş, ötekinde işkence yasalarda yasaklanmış, suç olarak görülmüş. Bu ikisinden hangisinin iyi olduğunu söyleyebilmek için bize bir kriter gerekir. Postmodern bakış açısı bunları eşitler. Eşitler. Yani bu Foucault şeyi eşitliyor işte. İran'daki Molla rejimini diyelim ki Alman rejimiyle ya da Fransa rejimiyle falan. Hatta daha iyi görüyor. Çünkü ona göre Batı kültürü şey, kötü olan şey. Yani Michel Foucault efendim?
İran'da.
Foucault'un bakış açısına göre İran'da olan şey iyi ve desteklenecek olan şeydi. Ve İran'ı şeyden kurtardı. Batı'nın tuzağına düşmekten kurtardı ve İran kültürü bu şekilde köklerine geri döndü. Böyle. Öyle diyorlar. Aşağı yukarı. Yani İran'ın alıntılarını ben koydum internete ya. Yer şeyde sitede bakın, eğer onlar yanlışsa söyleyin bana. Yani o Batı'ya kötü diyor. Batı kültürü, postmodernlik, modernizmi eleştiriyor zaten. Yani Batı kültürü kendinde kötü olan bir şey, için, postmodern için. Değil mi? Yani İran'a karşı ya da başka bir yere karşı değil. Batı kültürü kendinde. İran'da Şah İran'ı Batı'ya entegre ediyordu ve dolayısıyla bunun yapılmaması, gerçekleşmemesi, engellenmesi Foucault'un bakış açısından iyi bir şey oldu. Yani şimdi İran'ın Batı'ya entegre olması, Şah'ın politikaları falan, bunların hepsi tabii ki doğrudan doğruya iyi ve desteklenecek şeyler değiller. Ama Foucault'un hiç irdelemeden ya da düşünmeden yaptığı şey Molla rejimini desteklemek ve İran'ın köklerine, kültürel köklerine dönmesini desteklemek ve Batı'nın tuzağından kurtulmuş olmasını desteklemek. Bunların tümünde yanlış. O işte postmodern için o önemli değil. Ölçemiyor onu postmodern. Yani postmodern için özgürlük varsa güzel. Tamam? Ama o zaman postmodern olmayacak. Modern olacak. Özgürlük düşüncesi bir belirlenimi gerektirir. Yani postmodern için herkes özgür. Çünkü yok. İdeal bir özgürlük yok ya da bir özgürlük kavramı yok. Ölçü yok, standart yok. Var mı? He? Yani postmodern ve modern bakış açılarını karşılaştırırsak bazı şeyler netleşebilir. Postmodern ne kırılması? Ya bahsedin, eğer bağlantı varsa bahsedin, değil.
Şimdi dilde bir kırılma var. Dil düşüncenin birebir reprezentasyonu olduğu için, kelimelerle düşündüğü için, şimdi esas özellikle Batı edebiyatında, yani doğru edebiyatı bilmiyorum, esas kırılma modernizmde oluyor. Ve postmodern eleştiri teorileri ve postmodern edebiyat teorileri diye tamamen modernizm üzerine, yani esas sizin
Edebiyatta bir...
Araştırın
onu. Yani edebiyatta nasıl bir kırılma oluyor o yüzyıl?
Ne kırılma bu?
Onun üzerine gelişmedi. Olabilir. Yani o biraz postmodern bakış açısından öyle.
Yani insan dilde yansıttıklarından bir, yani insan konuştuğu gibi ya da yazdığı gibi olduğu için, şimdi dilde herhangi bir değişiklik oldu mu, düşünce bir değişikliğe yapar.
Ama dildeki değişiklik düşünce değişimini yansıtan bir şey. Başta. Öyle bakarsak o zaman dildeki değişim zaten her durumda bir düşünce değişimini anlat, izlemek durumunda.
Evet.
Şimdi modernleşme konusunu, şimdi o zaman ben bir çok bu yine bu çözümlemenin bağlamında ele alırsak demiştim. Hegel'in burada sunduğu, tüze felsefesinde sunduğu kavramsal çözümleme değil, tarihsel olarak görülmesini istemiyor aslında kendisi ve son şeyi veriyor bir bakıma. Tin'in son yapısını vermeye çalışıyor. Ama bunu 19. yüzyılda yapıyor. 200 yıl önce ve 200 yıl önce modern tinsel şekillenme bugünkünden daha geri. Ama son 400 yılı yani reformasyondan sonraki süreci, modernleşme süreci olarak görürsek Hegel'in yaşadığı zaman oldukça da ileri bir aşama ve genel hatlarda modern tinin yapısı belirlenmiş diyebiliriz Hegel'in şeyi için. Birkaç rötuş gerekiyor Hegel'i tamamlamak için. Onları göreceğiz. Sözünü ettim. Birisi lonca meselesi, kimisi devlet yapısındaki demokrasi, yani yurttaş toplumu ile devletin çakışması ya da onların arasındaki bir ilişki sorunu var. Onu çok net anlayacağız yeri geldiğinde. Şimdi 400 yıllık bir modernleşme süreci varsa o zaman bunun içinde kırılmalar nerede oluyor, nasıl oluyor falan. Bunlar modernliğin bütününü, bütün çehresini değiştirmeden yer alan şeyler falan, küçük değişimler olarak görülebilir. Mesela 20. yüzyılın başındaki işte Rus devrimi falan. Bu da modernleşme yönünde bir şey, adım olarak görünüyor özünde ve ne kadar değiştirdi şey modernleşmenin genel yapısını. Yani modernleşmenin genel yapısını şeyden çıkaralım, yurttaş toplumundan. Yurttaş toplumu, yurttaş vatandaştan ayrı dedik biraz önce. Yurttaş aslında kişiye daha yakın bir kavram. Yurttaş kendi yasasını kendi yapabilen birey dersek, bu modern toplumun bütün yapısının şeyini verir, eksenini verir. Çünkü her şey bunun çevresinde örülecek. Eğer yasayı ben yapıyorsam, o zaman meclisi ben seçeceğim. Meclis benim istencimi yansıtacak. Oradaki istenç hiçbir biçimde şey olmayacak. Benim denetimimden bağışık ol. Mesela niye 4 yılda bir yapıyoruz seçimleri? Yani evet, o fazla şey yapmıyoruz, uzun süreli onu emanet etmiyoruz. Çünkü temsilciler bizim istencimizi temsil ediyorlar ve şeyler onu böyle öyle evet uzun vadeli, onların hepsini bir yerde şey belirliyor. Evet, yani Romalıların diktatörlüğe 6 aylık süre biçmeleri gibi. Onu 12 ay yapmıyorlar, 7 ayda yapmıyorlar, 6 ay. 6 ay ona tam saltık yetki veriyorlar ve 6 ay sonra o yetki bitiyor. Yani şimdi her şey dedik, yurttaş toplumunun, modern yurttaş kavramının çevresinde örgütleniyor. Yasalar, anayasalar, anayasayı, yani anayasa ve yasa arasındaki ilişkiyi de inceleyeceğiz. Henüz incelemedik ama anayasa o toplumsal bütünün politik karakterini yansıtan bir yapı, şeye göre normal pozitif yasalardan farkı o. Pozitif yasalar anayasaya uymak zorundalar. Çünkü anayasa ulusun asıl karakteri. Ya da asıl karakterini yansıtıyor ve o yapılan bir şey değil. Onu tarih yapıyor. Öyle diyebiliriz. Yani bu kültürde ya da başka bütün kültürlerde anayasanın şeyi bu. Yapısı var. Modernleşme bu şeyde yurttaş toplumu çevresinde, yani şeyi örneğin mülkiyetin devlet, mülkiyetin biçimi bile yurttaş tarafından belirlenen bir şey. Normalde yurttaş mülkiyet hakkını taşıyor dedik. Ama ortaklaşa mülkiyeti nasıl açıklayacağız? Bu yurttaşın kendi istenciyle olan bir şey mi? Yani Sovyetler Birliği'nde ve Çin'de yapılan şey, mülkiyetin kolektifleştirilmesi, ortaklaşa biçime geçmesi, bu o yurttaşın kendi istenciyle yapılan bir şey mi? Evet, ama işte öyle durumlarda o işte kitlelerin ya da halkların seçmelerinden çok fazla söz edemeyeceğiz. O zaman orada eğer bir seçim yoksa, evet, yine de öyle bir uygulamanın, yani ortaklaşa mülkiyetin olanaklı olması eğer halkın istenciyle başarılan bir şey değilse, o zaman geriye bir tek yanıt kalıyor. Orada özel mülkiyet bilinci olmadığı için ortaklaşa mülkiyet uygulanabildi. Yani var orta ama o kamu mülkiyeti ve o şey değil. Ayrıca çok fazla iç içe geçirmeyelim şeyleri, konuları da. Çünkü yani onları ortaklaşa mülkiyet gönüllü olabilir dedik ya da dayatmayla, zorla olabilir. Yani biz burada bir kooperatif kurabiliriz. Kuruyor insanlar. Bu ortaklaşa mülkiyet ve şey değil. Bu gönüllü olan bir şey. Özgürlükle, yani yurttaş istenciyle bağdaşan bir şey ve onun tarafından belirlenen bir şey. Ama bazı durumlarda ortaklaşa mülkiyet dayatıldığı zaman orada tabii ki şey var. Özgürlük yok. Yani onu özgürce yapıldığını söyleyemeyiz. Bu nasıl olanaklı oluyor? Dediğimiz zaman o kültürün o özgürlük düzeyine ulaşmamış olmasıyla ilgili. Yani Çin'de mesela özel mülkiyet bilinci o kadar zayıf ki oralarda kolektifleştirme zaten şey problem değil. Ama Rusya'da örneğin o kolhoz deneyiminde Rus köylüsünün şeyini onun istencini kırmak oldukça şey pahalıya patladı. Neyse bunlar şey daha sonra tekrar döneceğimiz konu. Modernleşme için düşüneceğimiz temel kategori özgürleşme ve insan değişimi. Yani modern karakterin ortaya çıkması demek. Modern sadece modern toplumun değil, modern devletin değil, modern insanın da ortaya çıkması anlamına geliyor modernleşme. Modern insan nedir? Hayır, kültürlü insan değil. Yani şey çok kültürlü mesela. Diyelim ki Hitler ya da bir başka şey, birey çok kültürlü ama modern olmayabilir. Modernleşme, modern olmak demek kendi duyuncunu ve istencine sahip olmak demek. Kendi olmak, yani bağımsız olmak, özerk olmak ve iyisini ve kötüsünü kendi belirlemek, istencini kendi belirlemek demek. Bu insan bu bireylerin toplumu modernleşebilir. Eğer bu engelleniyorsa bireylere birey olma, yani duyunç, kendi duyunçları ve kendi istençleri hak olarak tanınmıyorsa o toplum, o kültür modernleşemez. Ve dünyanın yarısından daha çoğunda henüz bu kabiliyet yok. Yani şimdi kas sistemindeki bir bireyi düşünün. Bu bireyin kendi istencinden ve kendi duyuncundan söz edebilir miyiz? Kas sistemine doğmuş. Ya da molla sistemine doğmuş bir birey. Yani şimdi bu ön yargılı alınmasın. Bu. Ama o dinsel yapının içine doğan bir birey ve onun töresiyle, onun inancıyla, onun dogmalarıyla eğitilen bir birey özgür olamaz ve o sadece denileni yapar. Yani bir bakıma köle olarak yetişir ve o birey ne modernleşebilir ne de o bireyin ait olduğu kültür modernleşebilir. Tam tersine olduğu gibi kalır. Yani Türkiye'nin modernleşmesinin şeyi bu. Sırrı gizi burada yatıyor. Burada inanç özgürlüğü tanındı ve bizim başımızda bizi denetleyen bir din adamları sınıfı yok. Mollalar yok. Ben istediğimi yapabiliyorum. Sen istediğin, herkes istediğini yapabiliyor. Bu kendi istencini anlayan, onu kendi duyuncunu, kendi doğrusunu, eğrisini, ayırt etme yetisini kullanabilen herkes özgür ve bu yani sanatçı olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz. Doğru bulduğunuz ya da istediğiniz. Yani burada kişinin karakteri, ahlak falan bütün bunlar şey. Tabii ki etkili faktörler ama değişmenin yolu bu. Çünkü geleneksel kültürler ya da o değişmeyen kültürler kendi yapılarını bireyleri olduğu gibi aktarıyorlar ve o bireyler o normların dışında davranmayı, düşünmeyi başaramıyorlar. Yani davranmak değerler tarafından belirleniyorsa ve değerler kuşaktan kuşağa olduğu gibi aktarılıyorsa hiç bozulmadan, değiştirilmeden o bireylerin davranışları da değişemez ve o zaman da orada yani kültürel bir değişimden söz edemeyiz. O yüzden Çin'de, Mısır'da da aynı şey oluyor. Hanedanlar birbirini izliyor Mısır'da ve hiçbir kültürel değişim yok. Yani sadece piramitlerin kalitesi artıyor falan. Yazı Çin'de mesela, Çin alfabesi detaylarında cilalanıyor, sayısı artıyor, karakterlerin sayısı artıyor vesaire. Değişmiyor. Yani kültürel yapılar temelde binlerce yıl aynı kalıyor. Düşünün şu son 400 yılda ya da 200 yılda yaşanan değişimi dünyada ve bir de örneğin şeye bakın. Mısır Firavunlar tarihine ve Çin tarihine ya da Hindistan tarihine. Binlerce yıl şey, aynı kültür kendini ineliyor. Çünkü normlar aynı, davranışlar normlara göre ve onlara uymayanlar yasaklanıyor ya da yapılmıyor falan ve değişim olmuyor. Çünkü o bireyler şeyi de düşünemiyorlar. Geçenlerde çok güzel bir soru geldi. Binlerce yıl boyunca, 5000 yıl boyunca Çin'de tek bir bireyin bile özgürlüğü anlayamamış olması Çok saçma. Nasıl oluyor? Yani tabii böyle sayıya bakarsak, sadece olasılık ve nicelik açısından bakarsak şey gibi, bu kadar çok insan, milyarlarca insanların birisi bile Rousseau'nun düşündüğü şeyi düşünebilir diye düşünüyoruz ama düşünemiyor. Yani Rousseau'nun düşündüğü şeyin yanına yaklaşma bile söz konusu değil. Rousseau şey diyor, tüm insanlar özgür doğar diyor. Bu basit düşünce, tüm insanlar özgürdür. Bu, ki, bu önerme şeyde yok, bütün bir Çin tarihinde yok. Bütün bir Mezopotamya tarihinde yok ve Osmanlı tarihinde yok. Osmanlılarda da yok. Yani tüm insanlar özgür doğduğu düşüncesi bir şey var mı Osmanlılarda?
Batı'da da çok kolay basit olmuyor yani. Batı'da da o sözün söylenmesi.
Batı'da çok kolay olmuyor ama işte bugün bizi burada tutan, bu çalışmayı yapmamızı, bu ortam içinde bunu sağlayan şey o kavram. Yani Rousseau'ya borçluyuz biz şu anki özgürlüğümüzü. Ama tabii ki bu bir kişi insanlar önemli değil burada. Nasıl?
İnsanlar var, yani değişmek istemiyorlarsa bu değişim nasıl sağlanıyor?
Değişmek istiyorlar. Çünkü hepsi kendinde Homo sapiens aynı potansiyeli taşıyor ve o potansiyel itiyor onu. İnsanları durdurmak aslında çaba gerektiriyor, enerji gerektiriyor. Yani insanları, çocukları daha küçükten, bebekten başlayarak onları, o istençlerini kırmak için yapılan şeyleri bir düşünün. Neler öğretiliyor onlara? Neler, ne kadar zorlamalar, ne kadar yinelemeler, ezberletmeler, korkutmalar ve evet, yani o kadar o enerji onları durdurmak için, onları pasifize etmek için ve yatıştırmak için harcanıyor. Yani o çocuklar doğu kültürlerinde ortaya çıktıkları zaman şeyler. Hiçbir şey gelişmiyorlar. Şu anda gelirken haberler dinledim. Filistin'de Hamas'la El Fethi birbirini boğazlıyor şu anda. Bırakmışlar şeyi, halklarını, insanlarını, düşmanlarını, bilmem nelerini. Bu doğu işte. Yani buna gelişme diyemeyeceğiz ne yazık ki. Batı'nın hiçbir ayıbı falan değil. Sen Batı'yla efendi gibi oturup masaya konuşamıyorsan, ben istencim, benim özgürlüğüm var, benim kişiliğim var diyemiyorsan Batı... Sen Batı'yı bile tehlikeye düşürmüşsün, oradaki petrolü tehlikeye düşürerek.
Hayır, o insan olarak yani bunlara bu şeyin hatalı olduğunu öğretemiyorsa Batı'nın da suçu var.
Batı
yani.
Evet, doğru. O açıdan suçlu.
Hala bitiremiyorsa.
Batı, moral öğretmen. Yani şimdi o zaman problem çok daha komplike oluyor. Çünkü yani Batı'ya bir de moral kötülüğün kaynağı olarak bakıyor Doğu. Ona gidip bir de Batı'yı ahlak öğretmeni olarak kabul et demek şey.
Yani Batı'da arıyoruz da kendimize hiç aradığımız yok. Neden toplumda?
Biz kimseyi de aramıyoruz. Biz sorumluluğu kendi üstümüzde taşıyoruz ve onu yerine getiriyoruz. Türkiye'nin onlardan farkı bu. Yani biz burada o gelenek kültürünü modernleştirmeye çalışıyoruz. İşte bağırıyoruz çağırıyoruz alanlarda 1 milyon, 2 milyon kişi falan ve onları büyük ölçüde şey yaptık. Akıllarını başlarına getirdik. Daha da getirmemiz gerekiyor. Ama geri kalan İran'da, Irak'ta falan oralarda şey... Yani bilmiyoruz ne olur. Evet. Umarız bitmez. Haftaya şey deyiz. Pazar günü o adalara gidiyoruz. Gelmek isteyen saatini 11.45'te vapur iske şeyde Bostancı vapur iskelesinde Heybeliada ve oradan Büyükada değil mi? Geçen hafta öyle yaptık. Yani Heybeliada.